Ayrım 29, Galat'ı meşhur, doğru bildiğiniz yanlışlar, Soner Yalçın, sayfa 264. Yıldızını Demirel parlattı. Davutoğlu ile ilk çalışan politikacı bilinenin aksine Süleyman Demirel'di. Davutoğlu'nu tanımanız için bir ismi bilmeniz gerekiyor, Feridun Sinirlioğlu. İstanbul Erkek Lisesi'nden tanışıyorlar. 3 sınıf büyüktü Sinirlioğlu. Sonra ilişkileri Sinirlioğlu'nun yüksek lisans yaptığı Boğaziçi Üniversitesi'nde devam etti. Sinirlioğlu çalışma hayatına 1982'de Dışişleri Bakanlığı'nda başladı. 1996-2000 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı yapıldı. Bir gün Sinirlioğlu Cumhurbaşkanı Demirel'e İsrail-Filistin gerilimine çözüm konusunda rapor hazırlayacak tek kişinin Davutoğlu olduğunu söyledi. Davutoğlu devletle ilk kez bu aracılıkla tanıştı, raporu yazdı. Sinirlioğlu da 2002'de büyükelçi olarak İsrail'de görevlendirildi, 5 yıl kaldı. Davutoğlu'nun yaşamındaki Sinirlioğlu gibi ayrıntılar hep dikkat çekici. Örneğin yazdığı kitabının ön sözünde ilk cümle şuydu: "Profesör Dr. Bernard Lewis'e şükranlarımı sunarım. Bu kitabı yazmamı o sağladı." Profesör Lewis'e ve kitabını çeviren Profesör Dr. Norman Vuckovic de Yahudiydi. Sır değil, Davutoğulları Neo-Osmanlı, yani yeni Osmanlıcılık tezi bir İsrail projesidir. Davutoğlu'nun Boğaziçi Üniversitesi'nde tez hocası Profesör Doktor Şerif Mardin'di. Alternatif Paradigmalar adlı doktora çalışması için 3 ay Mısır'daki Amerikan Üniversitesi'nin kütüphanesinde çalıştı. İsrail ile ilişkilerin en iyi olduğu 28 Şubat döneminde Davutoğlu, Silahlı Kuvvetler Akademisi ve Harp Akademilerinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Tarih 16 Kasım 2002. Abdullah Gül hükümeti kurma görevini aldıktan sonra aradığı ilk isimlerden biri Davutoğlu oldu. Refah Partisi'nin dış politikasından sorumlu olduğu ve Erbakan'ı ABD'ye götürdüğü o dönemlerde Gül'ün yardımcılarından biri Davutoğlu'ydu. Davutoğlu RP'de çalışmayı kabul etmedi, dışarıdan destek veriyordu. Başbakan Gül'ün başdanışmanlık teklifini kabul etti. Gül'ün makam odasının arkasındaki iç odada çalışıyordu. Davutoğlu sonra Başbakan Erdoğan'la çalıştı. Peki siyasete dair hiçbir pratiği yoktu ve buna rağmen Davutoğlu AKP'nin dış politikasını belirleyen birinci adam nasıl oldu? The Economist dergisi onun hakkında perde gerisindeki etkili adam diye boşuna yazmadı. AKP hükümetinin parlamento dışından kabinede görev alan ilk bakanı da Davutoğlu oldu. Evet, tüm bunları nasıl becerdi? Fikri donanımı olmayan Erdoğan'ın olayları kavramsal metotlarla açıklayan Davutoğlu'yla eksikliğini giderdiği düşünüldü. Hoca biliyordu. Oysa kitaplardaki soyut ile yaşamın somut gerçekleri karşı karşıya gelince Davutoğlu'nun çuvalladığını herkes gördü. Soyutlaştırılan Türkiye dış politikasını gerçeklerden uzaklaştırdı. Şunu demişti Davutoğlu: "Dedelerimizin coğrafyası bizim kuşağımızın coğrafyasından çok daha genişti. Torunlarımızın coğrafyası da bizim coğrafyamızdan çok daha geniş olacaktır." Görüldü ki Erdoğan bilmiyordu ve ne yazık ki bilmediğini de bilmiyordu. Bildiğini sandığı hoca da bilmiyordu. Kim biliyordu? Kuklacı kimdi? Sahte diplomalı ekonomi bakanı. Bloomsbury grubu. Bazı İngiliz yazarlar, sanatçılar, filozoflar ve aydınların oluşturduğu bir gruptu. Çoğu Cambridge Üniversitesi mezunuydu. Burjuva ailelerin çocuklarıydı ama çürüme olarak değerlendirdikleri burjuva hayat tarzını reddeden solculardı. Aktivist değillerdi. 1912'de Perşembe günleri bir araya gelen ekip daha sonra birlikte yaşamaya başladı. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ünlendiler. 1930'lardan sonra düşünce dünyasını derinden etkilediler. Grubun 10 kişilik çekirdek üyesi vardı. Yazar Virginia Woolf, siyaset kuramcısı Leonard Woolf, sanat eleştirmeni Clive Bell, Virginia Woolf'un kız kardeşi, ressam Vanessa Bell, oğulları şair Julian Bell İspanya İç Savaşı'nda 1937'de faşistler tarafından öldürüldü. Yazar E. Morgan Forster, ressam Roger Fry, ressam Duncan Grant, gazeteci yazar Desmond McCarthy, yazar Lytton Strachey, ve ekonomist John Maynard Keynes, lakabı Pozzo'ydu. İçlerine kimseyi almaya pek gönüllü değillerdi. Bu nedenle Keynes'in eşi Rus balerin Lydia Lopokova isteksizce kabul edildi. Picasso resimlerini yapmıştır. John M. Keynes, 1883-1946, Karl Marx ve Adam Smith'ten sonra dünyada en çok bilinen ekonomist. İkisinin de yolundan yürümedi, iktisat biliminde bir orta yol buldu. Keynes'in dünyada tanınır olmasına 1929 büyük bunalımı neden oldu. Ve bugün olduğu gibi ekonomide ne zaman durgunlukla mücadele gündeme gelse akla hep Keynes geldi. Çünkü o ekonomiye müdahaleyi savundu. Krize giren, durgunlaşan ekonominin kendiliğinden eski haline gelmesinin imkansız olduğunu belirterek devlet müdahalesini savundu. Yani vahşi kapitalizmin bir aldatmaca olduğunu ispatladı. Keynes, sosyal demokrat ekonomistlerin piridir. Dipnot: nitekim her şeyi piyasa belirler diyen vahşi kapitalizmin, neoliberalizmin kıblesi ABD, 2008 kriziyle batan banka ve finans kurumlarını kurtararak Keynes'in haklılığını yine ispatladı. Rahmetli Erhan Göksel, ABD finans kuruluşlarını kurtardıkça telefonla beni arardı. ABD sosyalist devletçi oldu diye espri yapardı. Polisler tarafından dinlenen bu konuşmalarımızı savcı Zekeriya Öz, Oda TV iddianamesine koydu. Türkiye böyle saçmalıklar yaşadı. Kapitalizm içine gömülmüş sosyalizmdir. 2008 kriziyle birlikte Batı tekrar kapitalizmin tamircisi Keynes'e sarıldı. Bu konuda Batı'da çok tartışma yapıldı. Devletin tekrar serbest piyasaya girdiğini yazdılar. Geçen yıl Türkiye'nin gündemine de Keynes geldi. Yok canım, gündeme ne CHP'nin getirmesi, CHP Keynes'i ağzına bile almıyor. Merkez Bankası eski başkanı Durmuş Yılmaz, faiz enflasyon ilişkisi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verirken, o zaman Keynes'in kitaplarını yakalım dedi. Yanıt AKP'nin ekonomi bakanı Nihat Zeybekçi'den geldi. O hala Keynes'te mi kalmış, hala yakmamış mı o kitapları? Vay be, AKP'nin ekonomi bakanı Zeybekçi Keynes'in kitaplarını yakmayı savunuyordu. Aslında Zeybekçi bir ezberi tekrarlıyordu. Keynesian Revolution, yani Keynes devrimi, 1950'li ve 60'lı yıllarda Batı'da altın günlerini yaşadı. 1970'lerde özellikle petrol kriziyle ekonomileri durgunluğa girince, sosyal demokratlar da dahil, Batı 1929 krizini unuttu ve tekrar muhafazakar devrim dedikleri vahşi kapitalizmin, neoliberalizmin ipine sarıldı. Fakat hayat 2008 kriziyle Keynes'i tekrar gündeme getirdi. Ve fakat bu tartışmalar sırasında Keynes'in kitabını yakma taraftarı AKP'nin ekonomi bakanı Zeybekçi'nin bir sırrı ortaya çıkmasın mı? İngiltere South London College'da ekonomi eğitimi aldığını özgeçmişine yazmıştı. Meğer yalanmış. Gerçek olmadığı anlaşılınca bu okulu özgeçmişinden çıkarttı. Ama bu arada bakan koltuğundan oldu. Bu olay bana şunu anımsattı. Rüşvetçiler, hırsızlar listesi. Bu gök kubbe altında sır kalmıyor. Tarihten bir kesit sunmak istiyorum. Çandarlı Kara Halil Paşa, Osmanlı askeri örgütünün ilk adamı sayılan yaya sınıfını kurduğunda adını listeye yazdığı hemen herkesten rüşvet aldığı için yargılandı mı? Hayır. Oğlu Vezir Ali Paşa da İstanbul kuşatmasını kaldırması için Sultan Bayezid'i razı etmesi karşılığında rüşvet aldı. Yargı önüne çıkarıldı mı? Hayır. Rüşvet alanlara büyük tepki gösteren Sultan 3. Murat, Osmanlı tarihinde ilk rüşvet alan padişah oldu. İsfendiyaroğlu Şemsi Paşa'dan 40 bin altın aldı. Yargılandı mı? Hayır. Kanuni Sultan Süleyman'ın rüşvetçiliğiyle meşhur sadrazamı Rüstem Paşa hiç yargı önüne çıkarıldı mı? Hayır. Mısır valisi olabilmek için tüm devlet katını rüşvete boğan Mahmut Paşa yargılandı mı? Hayır. İran serdarı Mustafa Paşa ordugahında bütün alt görevleri satıyordu. Yargılandı mı? Hayır. Yahudi banker Hiriş'ten rüşvet alan Nafia Nazırı Garabet Artin Davut Paşa yargılandı mı? Hayır. Aldığı özel yat rüşveti karşılığında Mısır valisi İsmail Paşa'ya Hıdiv ünvanı veren Sultan Abdülaziz yargılandı mı? Hayır. Sadrazamlığı 50 bin altına satın alan Topal Recep Paşa yargılandı mı? Hayır. Kellesini ayaklanan halk aldı. Bu örnekleri neden veriyorum? Yazacağım. Fakat birkaç örnek olay daha sıralayayım. Asker maaşlarının ayarı bozuk sikkeyle ödenmesi için 200 bin akçe rüşvet alan Rumeli Beylerbeyi Mehmet Paşa yargılandı mı? Hayır. Huzuruna gelen davacıdan birkaç bin akçe alıp lehine karar veren, ancak davalı kendine daha fazla rüşvet verirse bu kez onun lehine hüküm veren Lazkiye kadısı Mehmet yargılandı mı? Hayır. 1875 mali krizinde elindeki senetleri bir gün önceden satarak kendine çıkar sağlayan Sadrazam Nedim Paşa'nın soruşturması yargı önüne çıkmasına neden oldu mu? Hayır. Taraflardan rüşvet almadan dava görmeyen Yenişehir Naibi Bekir yargılandı mı? Hayır. Kimi makamları rüşvet karşılığı satan Şeyhülislam Mehmet Abdullah Efendi yargılandı mı? Hayır. Her yıl gemi inşa ettirmek için devlet kasasından ödenek alıp görevde kaldığı 25 yıl boyunca bir tek gemi yaptırmayan ve 3 milyon sterlin değerindeki bir servete sahip olan Bahriye Nazırı Hasan Paşa yargılandı mı? Hayır. Zimmetine geçirdiği 7 milyon 500 bin dolar ile ABD'de yatırım yapan Sultan II. Abdülhamit'in akıl hocası Arap İzzet Paşa yargıya hesap verdi mi? Hayır. Oğlan Pezevengi lakabıyla tanınan rüşvetçiliğiyle ünlenen Anadolu kazaskeri Müslühiddin yargılandı mı? Hayır. Okuma yazma bilmemesine rağmen rüşvet vererek Anadolu kazaskeri olan ve verdiği rüşvetlerin parasını fazlasıyla rüşvet alarak çıkaran Hocazade yargılandı mı? Hayır. İngilizlerden rüşvet yiyen Sadrazam Sinan Paşa yargılandı mı? Hayır. Sultan 3. Mehmet'i etkilemesi için İngilizlerden rüşvet alan padişahın akıl hocası Saadettin Efendi yargılandı mı? Hayır. Dipnot. Bu Saadettin Efendi aldığı rüşvetleri defterine yazan Sadrazam Hadım Hasan Paşa'nın defterini ele geçirerek idamına sebep oldu. Hırsız hırsızı iyi tanıyor. Napolyon'dan rüşvet alan Osmanlı'nın Paris elçisi Halet Efendi yargılandı mı? Hayır. Mevkufati Kara Abdullah tarafından rüşvetçilikleri divan önünde ortaya dökülen Rumeli Kadızadesi Memikzade ile Anadolu Kazasker İmamzade ayrıca yargıda hesap verdiler mi? Hayır. Sattığı devlet mallarının parasını cebine indiren Derviş Aşçı Dede İbrahim yargılandı mı? Hayır. Örnekleri uzatabilirim ama gerek yok. Söylemek istediğim şudur. Devlet adamı olarak yalan söyleyip hırsızlık yapıp rüşvet yiyip adaletten kaçabilirsiniz. Dün böyle çok devlet adamı oldu, okuduk. Kuşkusuz bugün de oluyor, görüyoruz. Kimileri yargı önüne çıkarılıyor mu? Hayır. Ama yargıdan kaçsanız da yukarıda örneklerini gördüğünüz gibi tarih yazıyor kardeşim. Yargıdan kaçabilirsiniz fakat tarihten kaçamazsınız. İşte bak, Katip Çelebi yazdı, Peçevi yazdı, Naiva yazdı, Şanizade yazdı, Koçi Bey yazdı, Kantemiroğlu yazdı, Uzun Çarşılı yazdı, Orhun yazıtları bile yazdı. Evet, adaletten kaçabilirsiniz ama tarihten kaçamazsınız. Gerçekleri başka kalıplara soksanız da tarihten kaçamazsınız. Asıl hükmü yargı değil, tarih verir. Benim okuduğum, benim bildiğim. Yargı kararı olsun veya olmasın, tarih hırsıza hırsız diyor. Tarih ispatlamıştır ki hiçbir zorba iktidar ve kişi gerçeğin üzerini kapatamamıştır. Tarihin yüce mahkemesinin hırsız hükmü bir insana verilecek en büyük cezadır. Yedi göbek soyu damgayı temizleyemez. Kimse tarihin yüce mahkemesinden kaçamamıştır. Devlet adamının ciddiyeti rüşvet gibi gayri ahlaki durumlar karşısında sergilediği tutumla ortaya çıkar. Şimdi geldi Atatürk'ü anımsama. Bahriye Nazırı Mahmut Muhtar Paşa 17 yıl sonra Yüce Divan'da yargılandı. Üstelik zararı uğrattığı Osmanlı hazinesiydi. Hesap soran Cumhuriyet oldu. Mahmut Muhtar Paşa Osmanlı sadrazamlarından Ahmet Muhtar Paşa'nın oğluydu. Hatta babası sadrazamlık yaptığı dönemde oğlunu kabineye alınca hükümete baba oğul hükümeti denildi. Yani karşınızda yine bir baba oğul var. 1912'de Times Iron Works adlı İngiliz şirketine 60 bin sterline 3 vapur siparişi verildi. Anadolu Demiryolu Kumpanyası'ndan alınan 20 bin altın ilk taksit olarak ödendi. İngiliz şirketi batınca para buhar oldu. Çünkü şirket parayı almadığını iddia ediyordu. Rüşvet parası olabilir miydi bu 20 bin altın? Konu 1914'te Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın gündemine geldi ama hasıraltı edildi. Yıl 1929, Muğla Milletvekili Yunus Nadi'nin yaptığı Meclis Anayasa ve Adalet Komisyonu Mahmut Muhtar Paşa'yı suçlu buldu. 29 Haziran'da Eskişehir'de toplanan Divan-ı Ali yani Yüce Divan 3 Kasım'da kararını verdi. Mahmut Muhtar Paşa suçluydu. Söz konusu 20 bin altını ödemeye mahkum edildi. Mahmut Muhtar Paşa karısı Prenses Nimetullah ile Mısır'a kaçtı. Tüm varlığına el konuldu. Atatürk Türkiye'si buydu. Eski Türkiye ile yeni Türkiye farkıdır bu. Yeni Türkiye'den de iki örnek olay vermek şart mukayese için. Örnek olay 1. Yorumsuz aktaracağım. 30 Aralık 2002 İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce 4,5 kilometre uzunluğundaki Otogar Bağcılar Hafif Metro Projesi'nin yapım kararı alındı. 26 Nisan 2004 İBB Başkanı Kadir Topbaş üst yöneticilerine imza karşılığı tebliğ yayınladı. İhale onay belgesi tarafından imzalanmayan hiçbir mal ve hizmet alımı ile yapım işi ihaleye çıkarılmayacaktır. 30 Aralık 2004 Usulsüz olarak sürekli uzatılan ihale sonuçlandı. Hafif metro inşaatı 173 milyon dolara Güler Mak Doğuş ortak girişimine verildi. 21 Mart 2006, şimdi sıkı durun, tamamen ayrı bir metro projesi olan 15.8 kilometre uzunluğundaki proje bedeli 1 milyar 180 milyon doları bulan Bağcılar Başakşehir Olimpiyat Köyü metro projesinin mevcut hattın devamı nitelemesiyle ihalesiz bir şekilde aynı yüklenici Güler Mak Doğuş ortak girişimine yaptırılması kararı alındı. 17 Eylül 2007, ihalesiz işlemle ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu harekete geçirmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığına başvuruldu. 22 Ekim 2007, Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu. 24 Temmuz 2008, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği dilekçeyi İçişleri Bakanlığı'na gönderdi. Bakanlık İstanbul Valiliği'ne talimat verdi. Valilik müfettiş görevlendirdi. Müfettiş usulsüzlüğü tespit etti. Valilik Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 13 Mayıs 2009 Beyoğlu Cumhuriyet Savcılığı görevsizlik kararı vererek dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 10 Haziran 2009 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı karşı görevsizlik kararı vererek dosyayı tekrar yetkili ve görevli Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. 30 Ekim 2009 Beyoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı 2 yılı aşkın bir zaman geçtikten sonra Kadir Topbaş'ın da şüpheli konumunda bulunduğu ihaleye fesat karıştırma soruşturmasını başlattı. 15 Şubat 2010 Beyoğlu 7. Asliye Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul ederek dava açtı. Dosya No 2010 Taksim 31. 28 Mayıs 2010, savcının Topbaş ile ilgili soruşturma izin istemine İçişleri Bakanı işi kapatmak için şikayetin işleme konulmaması kararını verdi. 22 Aralık 2010, İçişleri Bakanı'nın bu kararı Danıştay 1. Dairesi'nden döndü. 4 Nisan 2011, Danıştay kararı üzerine İçişleri Bakanı mecburen mülkiye baş müfettişi görevlendirdi. Ön inceleme sırasında Topbaş'ın müfettişe yanlış bilgi verdiği ortaya çıktı. Bakan soruşturma izni vermedi. 15 Kasım 2011 Danıştay 1. Dairesi İçişleri Bakanı'nın bu kararını da kaldırdı. Milyar doları aşan bir işin ihalesiz olarak verilerek kamunun zarara uğratıldığını belirtti. 17 Eylül 2012. Bu arada dava başladı. Mahkemenin belirlediği ilk bilirkişi rapor tanzim etmeden dosyayı iade etti. Ardından konusunun uzmanı olmayan iki kişi bilirkişi olarak görevlendirildi. Bunların da davanın konusunu bir yana bırakıp başka tali bir konuyu incelediği ortaya çıktı. 1 Ekim 2012 İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi Türkiye hukuk tarihinde pek rastlanmayan bir şekilde davayı durdurma kararı verdi. 2 Kasım 2012 İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nin davanın durdurulması kararını kaldırdı. 12 Şubat 2013 Danıştay'ın kararı üzerine savcılık sonuçta Topbaş ile ilgili iddianame düzenledi. 22 Şubat 2013 İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Topbaş hakkında Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk davası açıldı. 1 Mart 2013 davanın ilk duruşması yapıldı, sanık Topbaş duruşmaya gelmedi. 27 Mart 2013 davanın ikinci duruşması yapıldı. Sanık Topbaş yine gelmedi. Zorla getirilmesinin düşünülmesine karar verildi. 10 Mayıs 2013 Duruşmaya sanık Topbaş yine gelmedi. Mahkeme zorla getirme kararı yerine iki duruşma arasında günsüz olarak gelmesine karar verdi. Ayrıca dosyanın Sayıştay uzman denetçilerinden oluşturulacak bir bilirkişi heyetinin incelemesi için Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. 25 Temmuz 2013 Ayrıcalığa rağmen sanık Topbaş iki duruşma arasında yine gelmeyince mahkeme zorla getirme kararı verdi. 2 Ağustos 2013 Ankara Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi dosyayı ne Sayıştay'a ne de Sayıştay'ın uzman denetçisine inceletti. 3 kişilik başka bir bilirkişi heyeti oluşturdu. Bu heyet kamu zararı için başka bir teknik bilirkişi heyetinin oluşturmasını belirterek dosyayı iade etti. 8 Ekim 2013 Sanık Topbaş özel duruşmada mahkemeye ifade verdi. 10 Ekim 2013 Sanık Topbaş'ın sorgusunu gerçekleştiren ve davayı karar aşamasına getiren mahkeme hakimi İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na atandı. 18 Kasım 2013 Mahkemeye atanan yeni hakim duruşmayı erteledi. Bu hakim cemaat kumpası sonucu açılan Poyrazköy davasına bakan mahkemeden geldi. 23 Ocak 2014 Mahkeme dördüncü kez bilirkişi raporu aldırılmasına karar verdi. 25 Eylül 2014 duruşma yapıldı. 25 Aralık 2014 duruşma yapıldı, bilirkişiye ek süre verildi. 19 Ocak 2015 dördüncü kez bir bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Rapor içeriği baştan başa tutarsızdı. Heyetten 5 kişiden 3'ünün de daha önce Topbaş'ın yargılandığı davalarda gerçeğe aykırı bilirkişilik yapan kişiler olduğu ve Topbaş'a abi dedikleri ortaya çıktı. 23 Şubat 2015 Mahkeme bilirkişi tayini konusunda tarafsızlık ilkesini kaybettiği gerekçesiyle HSYK'ya şikayet edildi. 10 Mart 2015 Mahkeme bu bilirkişi raporunu kaynak gösterip şüpheden sanık yararlanır diyerek sanık Topbaş hakkında beraat kararı verdi. Bugün deniyor ki Topbaş'ı cemaat kurtardı. Yazdığım gibi kararları elbet tarihin yüce mahkemesi verecektir. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 273.